Ayrım 18.
Herkes onu itiyordu. Neyse ki cezadan kurtulmak için komünizm ve sonuçlarını büyük bir nefretle inkar etmek yetiyordu. Hiç direnmeden istenen her şeyin altına imzasını attı. Kısa sürede bu cehennemden kurtuldu. Kimsenin kötülüğünü istemediğine, namuslu biri olduğuna bundan sağlam kanıt gösterilebilir miydi? Siyasi görevli ve işkence uzmanı olarak Makronisos'ta kalması istendiğinde reddetmişti. Evet, düşünmeden reddetmişti, geri döndüğünde işsiz kalacağını biliyordu ama başkalarının acı çekmesine dayanamazdı. Her neyse, askerlik durumu düzeltilip temize çıkarıldı. Bütün bu başından geçenler Van Gogh'u düşündürmüştü. Siyasetten uzak durmak, bir takım parti ve örgütlere bulaşmamak gerektiğini anlamıştı. Yemin etti ve bir daha siyasete karışmadı. Az önce okusa tuzağa düşmeyeceğini söylerken bunu belirtmek istemişti. Hayatının 10 yılı gitmişti, eline geçen başka şey yoktu. Üstelik 10 yılını harcadığı için kendisine teşekkür eden de çıkmamıştı. Hastalıktan başka nişan almamıştı. Bu acılı yıllarda kalbi, karaciğeri, omurgası, her şeyi bozulmuştu. Hakkında söylenenlerin tümü yalandı. Ere Partisi, Tumba Gençlik Kolu Başkanlığı yaptığı yalandı. Hele, neydi adı, Yüce İnanç, Yunanistan'ın ölümsüzlüğü diye bir örgütle ilişkisi bulunduğu akıl alır gibi değildi. Yangos'la komşuydular, uzaktan yeğen de olurlardı. Erkek kardeşi, Yangos'un nikah tanıklığını yapmıştı. Dostlukları o zamana dayanıyordu. Hiç kuşkusuz Yangos'un bir sürü kusuru vardı. Ama atalar sözü, dostlarını kusurlarıyla sev der değil mi? Yangos namuslu bir adamdı. Küçük bir kamyoneti vardı. Van Gogh'un ise 5 para getirmeyen bir bisikletçi dükkanı ve birkaç boya fırçası o kadar. Hayatını boyacılıkla kazanmaya çalışıyordu. Meslektaşlarının toplandığı Parthenon kahvesine sık sık gider, kovasıyla fırçaları yanı başında kahve içip saatler boyu bir yapsatçının iş önerisinde bulunmasını beklerdi. Bir gün karnı doyardı, ertesi gün aç yatardı. Yangos'un sağlam bir dayanağı vardı hiç olmazsa, kamyoneti kendinindi. Van Gogh'un gözünde bu büyük güçtü, itiraf etmek içtenliğini göstermek gerekir, bu dünyada yalnız cebi mangır dolu kişi saygı görür. Yolsuzlar sümüklü böcek gibi ezilmeye mahkumdurlar. Sonra Van Gogh konuya geçti. Hayatını anlatırken doğduğu günden başlamıştı. 22 Mayıs gününü anlatmak için de işe baştan başlamalıydı. Olay gününden önceki gece gözünü kırpmamıştı. 2 hafta önce bir inşaatta çalışırken ayağı incinmişti. Rutubetten olacak gece ayağı birden ağrımaya başlamıştı. Bu nedenle çarşamba günü yataktan kalkar kalkmaz yanılmıyorsa inceden inceye bir yağmur da yağıyordu. Doğru, Selanik Merkez Hastanesi'ne başvurup derdinin nereden geldiğini anlamaya çalışmıştı. Bir çıkık mıydı yoksa basit bir incinme mi ya da çok daha önemli bir şey mi? Bekleyenler kuyruk olmuştu. Çok erken gittiği halde ancak 11.30'a doğru içeri girebildi. İşe iyice geç kalmıştı. Tumba'ya evine döndü. Doktor röntgenden çıkacak sonucu öğrenmek üzere birkaç gün sonra uğramasını söylemişti. Bunun için uzun süredir hastanede ayağını alçıya almışlardı. Şimdi kemikte çatlak olduğunu biliyordu. Her neyse öğleden sonrayı uyumakla geçirip 5'i 10 geçe Parthenon kahvesinin yolunu tuttu. Gelecek hafta için iyi bir iş bulabilirdi belki de. Bir çeyrek olmamıştı ki sözü meclisten dışarı çişi geldi. Az ötede olan genel tuvalete gitmek için kahveden çıktı. Parthenon kahvesinde tuvalet yok mu? Neden kahveninkine gitmediniz de çok ötede Balanus sokağındaki genel helaya kadar yürüdünüz? Hayır, sayın yargıcı anlattığı doğruydu aslında. Özellikle çiş etmek üzere çıkmamıştı kahveden. Tüm kafasızlığıyla mağazaların çarşamba öğleden sonraları kapandığını unutmuştu. Kim iş önerisinde bulunmak üzere kahveye gelebilirdi? Hatırlar hatırlamaz evine dönmeye karar verdi. Asıl bunun için dışarı çıkmıştı. İşemek için değil. Tabii ki kahvede hela vardı ama patron işçilerin buraya sık sık girip çıkmalarına içerler. Sizin evinizde kenef yok mu derdi ikide bir. Evet, böylece Katotumbo otobüslerinin durduğu Dikastrion alanının yolunu tutmuştu. Derken ve bunu tıpkı söylediğim gibi tutanağa geçirmenizi istiyorum. Genel helanın önünden geçerken birden çişim geldi. Herhalde korkudan olacak. Şunu da söyleyeyim, bende sık sık işeme illeti de vardır. Neyse, bu başka hikaye. Genel heladan çıkarken keneflere bakan Pipi teyze diye adlandırdığımız yaşlı kadını iyi tanırım. Tam karşıda Balano sokağındaki meyhanede kimi göreyim? Yeğenim Yangos'un ta kendisini. Aa dedim kendi kendime. Kahveni içmek için bundan daha kötü kokan bir yer bulamadın mı? Masasına gelmemi işaret etti, sonra da kendisiyle bir şey içmemi önerdi. 2 metre ötede kaldırımın kenarında kamyoneti duruyordu. Çarşamba olduğundan kapalı çarşıdaki tezgahlar boşalmıştı. Kafamı çalıştırdım, işi olmadığına göre Yangos'un beni eve kadar götürebileceğini düşündüm. Böylece bir bilet parasından kurtulacaktım. Yangos dedim, bende kuruş yok. Ne önemi var be hısım dedi, içki paraları benden. Her zaman böyledir Yangos. Bir süre konuştuk, aile sorunlarından söz ettik. Bu arada da bir dilim ekmek ve birkaç katı yumurtayla en az 3 litre reçina içtik. Aslanım dedim ona, şu reçina adamı çarptı mı kötü çarpıyor. Yok be diye karşılık verdi, çok hafiftir reçina. Artık Yangos olduğu yerde sallanıyordu, ben ondan beterdim. 15-20 dirhami kadar tutan hesabı ödedi, birlikte çıktık. Çingeneler dostlarını alıp kahveye dolmuş, bizi sinirlendiriyorlardı. Doğrusu bitlenmek istemedim, üstelik çingeneleri de sevmem. Birini gördüm mü iştahım kesilir. Valano sokağındaki meyhaneden Çinli'nin oraya geçmişlerdi. Saat akşamın 6:30 olmalıydı. Uzo ısmarlamak da şeytanın aklına uymaktı hani. Eşeklikti çünkü içki karıştırmak insanın başına her zaman bela açardı. 3-4 bardağı arka arkaya devirmişlerdi ki. Kamyoneti ortaklaşa aldıkları Aristides'in payını verip ilişkisini kesecek parayı bulamadığı için Yangos ağlamaya başladı. Derken ben de gözyaşı dökmeye onu avutmaya koyuldum. Yangos bu kez 62 ya da 63 dirahmi hesap ödedi. Zil zurna sarhoş eve dönmek üzere kamyonete bindik. Hareket etmek üzereyken meyhanedekilerden biri koşturdu. Çocuklar dedi, bu halde araba kullanmak akıllıca iş değil, bir kaza yapabilirsiniz. Ama biz herifin dediklerine kulak bile asmadık. Yangos kamyoneti kullanmak üzere direksiyona geçti, ben de arkaya kasanın içine uzandım. Sarsıntıları duymamak için ellerimi ensemde kavuşturdum ve başladım kestirmeye. Kestirmek ne demek? Mutluluktan gözlerim kapanıyordu demek daha doğru. Ne kadar gittiğimizi bilmiyorum derken kamyonet büyük bir gürültüyle sallandı. Önce bir hendeğe yuvarlandığımızı sandım. Kendimi toplayıp ne olup bittiğini anlamak üzere başımı uzatmıştım ki iki herif üzerime çullanıp beni dövmeye başladılar. Yahu ne istiyorsunuz benden diye bağırarak ellerimle yüzümü korumaya çalıştım. Yangos'a bağırarak durmasını söyledim. Motor gürültüsünden sesimi duymadı herhalde. Yerimden kalkacak zamanı bile bulamamış, kentin neresine vardığımızı görmemiştim. Hazreti Eyüp sabrıyla, doğru söylüyorum değil mi, dayağa katlanıyordum. Üzerimde silah da yoktu. Küçük yeğenime su tabancası alacak param yok. Gerçek tabancayı nereden bulabilirim? Her neyse, nasıl olduğunu kestiremeden kendimi yerde kamyonetin tekerlekleri arasında buldum. Kabusu dağıtmak için başımı salladım, çevreme bakındım. Çiçek saksıları, testileri ve çeşitli kaplarıyla Aristoteles sokağındaki seramikçi dükkanını tanıdım. Masallardaki gibi yaşlı bir adamın yanıma yaklaştığını ve daha açılmayan yazlık sinemaların sıralandığı Aristoteles alanını işaret ettiğini gördüm. Ne dediğini anlamadım ama el işaretinden kendisini izlememi istediğini sezdim. Yürürken halimden utanıyordum. İnsanlar dikkatle bana bakabilirlerdi. Yüzümü ellerimle gizlemek geliyordu içimden. Deniz kıyısına Akdeniz Oteli'nin önüne vardığımda smokinli ve gece giyimleri lüks otomobilleriyle sökün eden bir sürü insan gördüm. Anlayacağınız bir yanda yüksek sosyete, öbüründe biz zavallı yoksullar. Neyse, iyi yürekli ihtiyar eliyle ilk yardımın kırmızı ışığını gösterdi. Hemen oraya koştum, bir hemşire dikkatle beni inceledi, yaralarıma tentürdiyot sürdü, pansuman da yaptı. Bakın, hastaneden çıkış fişim de burada. Van Gogh yargıcın masasına hastanenin başlığını taşıyan kağıdı bıraktı. Saatim olmadığından eve kaçta döndüğümü bilmiyorum. Yangos'u merak ediyordum ama çok sarhoştum. Her yanımda ağrıyordu. Üstümdekilerle sedire uzanıp dalmışım. Sabah koşup gazeteyi aldım. Günün olaylarında bizden söz edilip edilmediğine bakacaktım. Ne göreyim? Yangus'un resmi boydan boya birinci sayfayı kaplamamış mı? Anlatılan masala bakılırsa kamyonetiyle Z adlı bir milletvekilini ezmişti. Bu adı ilk kez duyuyordum. Bir kahkaha attım. Ne Z'yi tanıyordum ne de önceki gün kentin merkezindeki gösteriden haberim vardı. Gazetede hangi amaca hizmet içindir bilmem hep aynı türden saçma sapan şeyleri sıralıyordu. Merkeze uğrayıp gerçeği yaşadığım gibi anlatmayı bir görev bildim. Nöbetçi memura bütün bildiklerimi söyledim, en ufak ayrıntıları bile unutmadım. Ardından beni gözaltına tıktılar. Sözde Yangus'un suç ortağı olduğum için tutuklanmışım. O günden beri de avukatımın dışında beni kimseyle görüştürmediler. Demek Z'yi tanımıyordunuz. Hayır, hiç tanımıyordum. Onu öldürmeniz için herhangi bir neden var mı? Hayır, hiçbir neden yok. Z'nin hayatına kastetmenizi gerektiren bir şey? Hayır. Avukat araya girdi. Müvekkilim Z'nin hayatına kastetmedim demek istiyor sayın yargıç. Her iki yanıt da tutanağa geçirildi. Sorgu yargıcı bir süre düşündü. Van Gogh onun sakin sakin madeni kağıt keseceğiyle oynadığını gördü. Bir ona bakıyordu, bir öbürüne. Bir süre sustuktan sonra başını kaldırdı. Sonsuz güven belirten içten ve geniş bir gülümsemeyle Van Gogh'un yüzüne baktı. Sözleriniz Yangus'un ifadesine çok uyuyor. O akşamdan beri görüşmediğinize göre de gerçeği söylediğinizi sanıyorum. Yine de bu uzun ifadede beni çok düşündüren bir cümle var. Gerçeğe uygunsa soruşturmamı o yönden geliştireceğim. Komünistsiniz sanıyorum. Ulu Tanrım ne diyorsunuz Yargıç Bey? Bana bütün çektirdiklerinden sonra hiç komünist olur muyum? Makronisos konusunda da size her şeyi anlatmadım daha. Van Gogh, dostum, geçmişiniz beni hiç ilgilendirmez. Hem sabıka kayıtlarına bakıp söylediklerinizin doğru olup olmadığını anlamak kolay. Beni bugün ne düşündüğünüz ilgilendiriyor. Ağzınızdan kaçan bir cümle komünistlerden yana olduğunuz izlenimini uyandırıyor bende. Hangi cümle Yargıç Bey? Cümleyi not ettim, işte. Akdeniz Oteli'nin önüne vardığımda smokinli ve gece giyimleri, lüks otomobilleriyle sökün eden bir sürü insan gördüm. Anlayacağınız bir yanda yüksek sosyete öbüründe biz zavallı yoksullar. Neyse işte burada birden kendinize ele verip sustunuz. Komünist düşmanı olduğuma yemin ederim. Sizin yemininiz beni ilgilendirmez. Onlardan nefret ediyorum. Bir tanesi karşıma çıksa bütün bu sözler boşuna. Biz insanların davranışına göre karar veririz. Kanıt istiyoruz. Ağzınızdan kaçırdığınız cümle ancak bir komünist görüşün sonucudur. Ancak bir komünistin ağzından duyulabilir. Van Gogh çok sinirlenmişti. Avukatına söze karışma fırsatı bile vermeden her yola başvurarak komünizmle mücadele etmeyi benimsemiş bir örgütün üyesiyim. Kuzey Yunanistan Ulusal Direniş Gazileri ve Eski Muharipleri adlı örgütün. Kartımı da gösterebilirim isterseniz. Verin bakalım dedi yargıç. Evimde isterseniz hemen gidip getirebilirim. Simgemiz bir kuru kafa, başkanımız Keller. Van Gogh'u cezaevinde yatan Yangus'un yanına yollayan yargıç böylece yüksek görevlerdeki kişilerin suçluluğunu ortaya çıkarmak yolunda önemli bir adım atmış oluyordu. 4. Hastanede görmeye gittiği tek kamu tanığının anlattıkları genç gazeteciyi çok etkilemişti. İsteyerek ya da istemeyerek bu karanlık işe karışan kişilerde insanı allak bullak eden bir yan var. Ne yazık ki biz gazeteciler her gördüğümüzü hissettiğimizi yazamıyoruz. Çünkü gazete okuyucusu olayların yabancısı ama bir gün Nikitas'la aramda geçen konuşmayı yazmam gerekirse söyleyecek çok şeyim olacak. Bu olaylara yabancı genç birden vicdanının karşısına dikildiğini görüyor ve cehennem zebanileriyle savaşmaktan çekinmiyor. Evet, cehennem zebanileriyle. Gerçekten söz konusu kişilerin zebaniden farkı yok. Kaç gündür Beyaz Kulesi ve hareketsiz limanıyla bu kentteyim. Gerekli sonucu bir türlü çıkaramadım. İşin içinde polisin parmağı var mı yok mu? Herhalde var ama suç ortaklığı nereye kadar gidiyor? Bu arada soruşturma buz kıran gibi genel kayıtsızlığın içinde kendine yol açıyordu. Çünkü öldürülen milletvekilinden yana çıkanların dışında kalanlar kayıtsızlıkla da yetinmiyor, düşmanca bir tavır takınıyorlardı. Neden siz Atinalılar bizimle bu kadar uğraşıyorsunuz? Selanik'te yaşamadığınız için hakkımızda bir yargıya varamazsınız. Turist olarak geliyor, yemeklerimizden hoşlanıyor, insanlarımızdan sıkılıyor, eski kente bayılıyor, iklimi berbat buluyor, yeni tiyatro binası ve sinema festivalini alaya alıyor, ardınızda büyük bir boşluk bırakarak çekip gidiyorsunuz. Hakkımızda yargıya varan insanlar istemiyoruz. Biz çoğalmak, gelişmek istiyoruz. Genç gazeteci bütün bunları anlıyor, bir noktaya kadar da mantıklı buluyordu. Onlarda bağışlayamadığı yan belirli bir sınıfın insanlarını korumalarıydı. Çünkü böyle düşünenler aslında burjuvazi temsilcileriydi. Ötekiler için bölgecilik yapmak lükstü. Her gün ekmek alacak 2 drahmiyi ne yapıp edip bulmak zorundaydılar. Gözler önünde işlenen cinayeti ısrarla inkar eden bu sınıf gerçekten çok sevimsizdi. Yüzeye çıkan bu az gelişmiş proletarya onu dehşete düşürüyordu. Gece olunca yaşıtları, genç doktorlar, avukatlar, tüccarlar, bankacılar, mümessiller, Dore ya da öbür kahvelere oturuyor, olaya değinildiğinde hemen yüzlerini asıveriyorlardı. Tutumları genç gazeteciyi şaşırtıyordu. Her iki yandan birini bile tutmuyorlardı. Bu konuda her türlü tartışmayı reddediyorlardı yalnızca. Neden? Niçin olay hepsini tedirgin ediyordu? Nedenini anlamakta gecikmedi. Z olayının gün ışığına çıkardığı insan türünün başka bir dalıydı. Hamallar, dok ameleleri, yangos ve vangoslar bir burjuvanın gördüğünde bile görmezlikten geldiği kalabalık. Onlardan yararlanırdı burjuvazi ama gözünde yine de bir hiçtiler. Önem verse sınıfını tehdit eden büyük bir tehlike halini alırlardı. Zavallı kişilerin yaşama hakkı olmadığını söylese kendi varlığını da tartışma konusu yapabilirdi. Az gelişmişlerin birden ön plana çıkması her türlü tartışmadan kaçmanın bir sonucuydu. Z, daha açık bir deyimle Z'nin öldürülmesi bir yara, kar gibi beyaz örtüde bir lekeydi. Lekeyi ortadan kaldırmanın yolu temizlemek değil, üzerine bir tabak, bir çatal ya da bir bardak koyarak gizlemekti. Önemli olan lekenin görünmemesi, ev sahibesinin sessiz ve suçlayan bir gülümsemeyle onu fark etmemesiydi. İş bu kadar basitti aslında. Soruşturma her şeye rağmen ilerliyordu. Açılan her kart başarıya doğru atılmış bir adımdı. Her şey birbiriyle uyuşuyordu. Tek falso yoktu. Yavaş yavaş olay karanlık ve gizli yapısını açığa vuruyordu. Ve bunu başaran bir tek kişiydi. Şeytanca zekasıyla genç sorgu yargıcı. Asıl önemli olan da buydu. Gazeteci, Z olayının sonunda bir gençlik olayı olduğunu anlamıştı. Z, siyaset alanına çıkalı 2 yıl bile olmuyordu. Bütün olup bitenlerde gençlerin parmağı vardı. Kurban edilen boğanın ensesinde ucu sivri sopalardan bir yele oluşturulup, zavallı hayvanın boynu son darbeyi yemek üzere eğildiğinde, bu boğa güreşindeki başlıca kışkırtıcıların Keller, General ve bütün Selanik polisi olduğu açıkça ortaya çıkıyordu. Soruşturmanın en önemli yerine varıldığında genç gazeteci kamu yararına harekete geçme zamanının geldiğini anladı. İnatla çeşitli tehlikeleri göze alarak kafasında hep Polk olduğu halde bu Amerikalı gazeteci iç savaş sırasında Marcos yönetimindeki komünist partizanların çekildiği mağaralara erişmeye kalkmış, Lüksemburg'da yediği istakozu belki de Pavurya sindiremeden ölüsü Selanik körfezinden çıkarılmıştı. Gözü kapalı kendini serüvenin kollarına attı. Elindeki Kodak makineyle gizlice arabasının içinde koltukları siper ederek polisin hoşgörüsü ve İçişleri Bakanlığı'nın gizli ödenekleriyle yaşayan hükümetin savunucusu aşırı uçtaki örgüt yetkililerinin resimlerini çekmeye koyuldu. Karanlıklardan adlar, adresler bulup çıkarıyor, yer altındaki kulüplerde makinesinin flaşı, hain Judas'ın öpücüğü gibi patlayıveriyordu. Sonuca daha çabuk varmak için zaten Judas gibiler çok gereklidir. Böylece ihanet etmeyen karanlık odalarda resimler birbiri ardına yığılıyordu. Hayatının suçlu anları ancak bir koleksiyoncunun anlayacağı, değerlendirebileceği, yabancılar yaptığı işi çılgınlık sanabilirdi, tedavülden kalkmış paralar koleksiyonu gibiydi. İnsanda hırsızlık yaptığı izlenimini uyandıran ve hiçbir yere sığmayan bu anlar, ezik bir hayatın, büyük tekellerce akıl almaz biçimde sömürülen hayatın içinin, ender görülen resimlerinin banyo edildiği anlardı. 15 kadar resim toplayabilmişti Anotumba'da. Haydutlar üzerine saldırıp makinesini kırdılar, canını kurtarması mucizeydi Ama Yiğit makinesi görevini sonuna kadar yapmış ve üzerlerine düşeni eksiksiz yerine getirenler gibi ölüme hak kazanmıştı. Bu 15 fotoğrafı Yorgo Pürüşas'a götürmek üzere Ahepans Hastanesi'nin yolunu tuttu. Pürüşas başına gelenlere rağmen yaşayan, görevini sona erdiremediği için ölümünü haklı bulmadığı Zeyn'in yerini almaya hazır olayın en trajik kişisiydi. Gazetecinin getirdiği resimleri inceliyordu ki Varanoros'un fotoğrafına rastladı ve bağırdı. "Olağanüstü, yavrum, doğrusu bu başarıya ulaşabileceğin aklıma gelmezdi." Evet, o gecenin kabusunda en ufak ayrıntılarına kadar belleğine kazıdığı kişiydi resimdeki. Hem Pürüşas, Madiona çarşısını inceden inceye araştırırken, bulabilmesi için kendisine vuran kişiyi gazeteciye uzun uzun tanımlamıştı. Ve gazeteci, bu dev yapılı küçük esnafı çarşıda tezgahının önünde yakalamış, ona sezdirmemek için resmini aşağıdan yukarı çekmişti. Bu yüzden Varanoros'un bacakları gövdesinin öteki yanlarından çok daha büyük görünüyordu. Ayakları da sanki birer sütun, aralarında yumurta dolu bir sepetin durduğu bir çift koca kaya parçasıydı. Milletvekili titreyen elleriyle başucu masasında duran gözlüklerini almaya çalıştı. Gözlerine inanamıyordu. Kendisini ısıran köpek burada tam karşısındaydı. Gazeteciye dönüp bir baba sevgisiyle elini sıktı. Başucunda duran ve olanları gören kızı da çok heyecanlanmıştı. Zeyn'in ölümünü haber aldığından beri bir yanlışlık sonucu ölümden kurtulduğu düşüncesi Pürüşas'ın kafasını kurcalıyordu. Garip bir tepki göstermişti, iyileşmek istemiyordu. Bugün ilk kez yaşamak, savaşın vermek isteği doğuyordu içinde. Öldürülen arkadaşı adına konuşabilecek tek kişiydi. Başucu masasının üzerinde duran dolma kalemini aldı, gizleyemediği, büyük bir çabayla yazmaya çalıştı. Resmin altında beyaz bir boşluk vardı. Oraya, tam celladın ayaklarının dibine ortalığı altüst edecek şu sözleri yazdı. Resimde görülen adam beni öldürmek istedi. 1000 kişi arasında görsem yine tanırım. 15 kadar polis memurunun gözü önünde bana vurarak yere yuvarladı. Sonra can kurtaran arabasının içinde de vurup durdu. Bir gazetecinin çabasıyla onu bulabildim. Başı yastığa düştü. Bu kısacık zorlanma onu çok yormuştu. Kızı kendine gelmesi için kalbi güçlendirici bir ilaç verdi. Ertesi gün fotoğraf altındaki yazıyla birlikte Atina'nın Zaman Gazetesi'nde yayımlanacaktı. Gazeteciler emniyetin yetersizliğini gidermiş oluyorlardı. Polisin yerini alan artık onlardı. Şimdi jandarmalar hırsız olmuştu. Ama milli emniyette her yana kol salıyordu. Son günlerde sonu gelmeyen sayısız koridorları ve tek kişilik hücreleriyle Ahepans Hastanesi, herkesin Minotor'un inini arayıp bir türlü bulamadığı bir labirent halini almıştı. Emniyet fotoğrafın varlığını öğrenmişti ama hangi yoldan öğrendiği bilinmiyordu. Belki duvarlardaki mikrofonlar vardı, belki hemşireler satın alınmıştı. Emniyet müdürü kendisini yaralayabilecek bir takım sabıkalıların resmini göstermek üzere Pürüşas'ın ziyaretine geldi. Pürüşas bu hırsız, esrarkeş ve olayla hiçbir ilgisi bulanmayan muhabbet tellalı resimlerini inceledi. Resimlerine baktığı sabıkalılar, yasalara açıkça meydan okuyan ve polis tarafından korunmayan kişiler arasından çıkıyor, oysa kendisini yaralayıp Z'yi öldüren haydutlar çok daha başka bir çevreden geliyorlardı. Bu resimler arasında onların izine bile rastlanmaması olağandı.